Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Rebiül Evvel ayı yerini Rebiül Ahir veya Rebiül Sani, Rebiül Sani de diyorlar doğuda, hala bizim mollalar öyle de söylerler. Evet, bu senenin artık ilk çeyreği tamamlandı. Bu ilk çeyreğin ikinci kısmına geçtik. Rebiül Sani veya Rebiül Ahir ayındayız. Hep hicri takvimleri hatırlatıyorum. Bendenizin programlarını takip ediyorsanız, bu bize hicri takvim aynı zamanda manevi hayatımızla alakalı gidişatı, zamanı da hatırlatıcı mahiyettedir. Çünkü dini olan birçok sahadaki özel günlerimiz, saatlerimiz ve farkındalığımız biraz da hicri takvimin seyriyledir. Biraz da hicri takvimden haberdar olmakladır. Bunu bildiğimizden hatırlatıyoruz. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rebiül Evvel ayında Mevlid Kandili olarak idrak ettiğimiz dünyayı şereflendirmesi, aynı zamanda hicretin aynı günde vuku bulması, gerçekleşmesi, yani Medine-i Münevvere'ye Efendimizin teşrifi ve Efendimizin ahireti şereflendirmesinin aynı gün olduğuna vurgu yapmış idik. Önemlidir dedik. Bu arada herhalde sizler de tahmin ediyorum ki Siyer-i Nebi, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan bir eseri okumuşsunuzdur. Okuduğunuz başka eserler varsa tekrar, yine hazır böyle bir mevsime girilmişken Siyer hakkındaki kitaplara biraz ağırlık vermişsinizdir. Ve görmüşsünüzdür ki, ümit ediyorum, Siyer-i Nebi'yi, yani Efendimizin hayatını okumakla, ashabın hayatını okumakla Kur'an-ı Kerim'i anlamanız, ahlak-ı Muhammediye'yi fark etmeniz ve yine Kur'an-ı Kerim'in o bize bahşettiği ahlakı idrak edebilmeniz için bu okumalar tesir etmiştir. Bu okumalar vesilesiyle birçok anlamadığımızı anlar hale gelmişizdir. Anladığımızı zannettiğimiz mevzuları da inşallah daha farklı açıdan görebilmişizdir. Yani ne demek istiyoruz? Kibarca, mümkün olduğu kadar tabii. Çünkü kibarlık için ayrıca bir kabiliyet lazım. Ben denizde olduğu kadarıyla yapabiliyorum. Fakat kibarca şunu söylemek istiyoruz. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'i Efendimizin hayatını öğrenmeden, okumadan anlayamazsınız demek istiyoruz. Yani bu kaba söylemin veya bu şekildeki bodoslama, böyle hayatınıza müdahale edici tarzdaki bu cümlenin kibarcasını söyledim demin. İstiyorsanız tekrar kabaca arz etmiş olayım. Siyer-i Nebi okumayan adamın İslam'dan haberi henüz yoktur. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu iddia etse de Kur'an'dan da haberi yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilinmeden Kur'an'dan, kitaptan, dinden, imandan haberdar olunamaz. Çok açık, net, Kur'an ifadelerini kullanarak söylemiş oluyorum. Bu şekilde hatırlatmış oluyorum. Evet, şimdi bu kabilden, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi idrak, insanı kamil, insanın kendisindeki emanet olan nefis, ruh, kalp cevherlerini fark edebilmek meyanında o kabilden olan okumalarımıza böylece geçebiliriz. Bu niyetlerle geçmiş ve dahil olabiliriz. Fakat şimdi tabii ki merak ediyorsunuz, ne okuyacağım, ne edeceğim diye. Efendim, Hikem-i Atayiye'den bir mevzu okuyacağım. Hikem-i Atayiye'den bugün sizler için 2-3 cümle seçtim. O cümleleri okuyacağım. Bir cümleyi kısmen bundan bir buçuk sene evvel şöyle bir mevzu işlerken yine işlemiştik, konuşmuştuk. Bendeniz bugün radyoda sizlerle küçük bir meseleyi paylaşmam icap ediyor. Sebep, çünkü malum defaatle söylüyorum, radyolarda, televizyonlarda bazı din adına yahut insanları alakadar eden, manevi hayatları, inançlarıyla alakadar eden mevzularda bazı programlar vesaire yapılıyor ise, en azından bunlar hakkında bir fikir taatisi, bir mülahaza ve mütalaa oluşsun diye gene radyo veya televizyondan bazı fikirlere ilaveten, tenkit olarak veya tasdik, teyit olarak bir şeyler söylenmeli. Bizim radyoda program yapan kişiler adına böyle bir sorumluluğumuz var. Yani dışarıda yayınlar yapılırken biz de yayıncı olarak sanki bunlar hiç yapılmıyormuş gibi bir noktada duramayız kanaatini taşıyorum. Evet, bize ayrılmış bir saha vardır. Nedir? Mesnevi okuyacağız, Hikem-i Atayi'yi okuyacağız, Mesnevi Nuriye'den okuyacağız ama neticede bunları okuduğumuz insan ve bu cemiyetin insanları. Dolayısıyla insanların kalbine, gönlüne hitap ederken onları başka yerden de kuşatan, istila eden veya onlara fikir veren kaynaklar hakkında da fikir beyan etmek gayet tabidir. Başka bir deyişle, televizyonlarda, radyolarda seyrettiğimiz şeyleri kendi aramızda konuşup tartışıp arkadaşlarla sizleri bu konuşmalardan haberdar etmememiz pek de cesurca veya dürüstçe bir hareket değildir. Madem doğru olan bir fikrin mensubuyuz veya doğru olduğuna kaynaklarla, Kur'an, sünnet ışığında vicdani boyutta sahibiz, bu vicdani boyutta yine insaf ile herkesin anlayabileceği şekilde lazım olan ikazları yapmak bir sorumluluktur bizim gibi program yapan kişiler açısından. Şimdi efendim, bugünlerde bazı terör faaliyetlerinden dolayı, faaliyet demeyelim onlara da, terör hadiseleri ve eşkıyalık meselelerinden dolayı, işte Şiilik, Sünnilik tartışması, Daiş midir, bilmem ne midir, Şii midir, yok Hizbullah mıdır falan filan gibi mevzulara giriliyor. Biz merak etmeyin, bunları çok teferruatla konuşmayacağız da, bu arada şu birkaç hafta içerisinde bendeniz yurt dışındaydım ama döndüğümde yoğun şekilde televizyonda gördüm. Şiilik, Sünnilik tartışması, kıyaslaması, aslında neyi yanlış yapıyoruz? Ya biz bu meseleyi düzeltebilir miyiz? Aslında işte bu inançlar böyle ama işte şu sakatlık var mı? Şurası da bize benziyor, benzemiyor mu? Birleşelim. Yani ne oluyor ki böyle ayrılık oluyor? Millet birbirini vuruyor, kırıyor. Biz de bir elinden ucundan tutalım da, ya aslında bakın bu Sünnilerle Şiiler de şöyle kardeştirler, böyle bilmem midir, tartışalım ya mevzularımızı gibi gayet masumane tarzdaymış gibi görünen bazı hareketler var. Mesela geldiğim akşam gördüm Türkiye'ye, işte bir Şia görüşünü anlatan bir adam, fevkalade kurnaz, karşısına da bizim amcalardan, abilerimizden birisini koymuşlar. O da kendine göre ehli sünneti anlatıyor. Ya diyor, aslında siz şöyle düşünüyorsunuz da biz de böyle düşünüyoruz falan gibi. Ortada da bir moderatör var, televizyon programı var. Yani şöyle bir hava estiriliyor. Arkadaşlar gelin biliş olalım, tanış olalım, şu kavga bitsin gibi fevkalade enteresan, acayip bir, yani hayal denebilecek, hayal mahsulü denebilecek bir tarzda bir yaklaşım gördüm bendeniz. Neden böyle bir yaklaşım içerisindeyim? Onu da hemen anlatayım. Çünkü kardeşler, bugün tartışılan, savaşılan, kan dökülen mevzular bir mezhep çatışması değildir ki. Tekrar ediyorum. Bugün kan dökülüyor. Falanca mezhepten adamlar filancayıları vuruyorlar. Şia güçleri Daiş'in bilinenlesini vuruyor. Daişçiler falanca mezhepten, filancılar filanca meşrepten. O yüzden kavga çıkıyor gibi lanse ediliyor. Ne alakası var ya? Bunun ne alakası var? Ortada bir mezhep savaşı mı var? Yani bunu bu şekilde gayet, çok özür dileyerek söylüyorum, tırnak içerisinde ve sizleri tenzih ederek, yani bunu böyle ahmakça düşünen bir insan var mı hala? Bunlar mezhepten dolayı çatışıyorlar diye bakan, böyle normal bir Müslüman olduğunu bendeniz düşünemiyorum. Mesele tamamen siyasidir. Tamamen farklı güçlerin oradaki maddi imkanları sömürmesiyle alakalı bir savaştır. Bunlar arasında yapılan bir hadisedir. Kimin eli kimin cebinde? At mıdır, it midir? Bunların hepsi birbirine karışmıştır. Sanki öyle bir hava estiriliyor ki. Efendim, burada biz halkları uzlaştırırsak bu insanlar birbirleriyle tanış olur, kavga da biter. Bak sen şu işe. Bunun hiçbir alakası yok ki. Sivil toplum birbirlerine sarılsalar, yoldaki insanlar birbirleriyle kucaklaşarak ah canım kardeşim diye yürüseler, bu savaş olmayacak mı? Olacak. Şu anda benim doğudaki vatandaşımla aramda bir problem yok ki. Benim bir sürü arkadaşlarım var, ailemde Kürtler var, akrabam var. Benim bu uzlaşma zeminimle doğuda şu anda belli güçlerin emri altındaki çarpışan tutulmuş kiralık katillerin benim bu uzlaşmamla ne alakası var? Hiçbir alakası yok ki. Burada bu kıymetli vatan toprağı olduğu müddetçe bizi bize kırdırmak için devamlı dışarıdan sipariş gelecek. Bitti gitti. Bunun Kürt-Türk meselesi yok ki. Bunun Şii-Sünni meselesi de yok. Yani orada herhangi bir şekilde zulme maruz kalan Sünniler var. Ama onların çarpışmaya gidilmesindeki sebep sırf Sünni olduğu için değil ki. Oradaki kaynakları, oradaki imkanları bu kafa yapısında olan adamlara verildiğinde onlar için tehlike olarak gördüklerinden bunu yapıyorlar. Yoksa adı Sünni olsa da, adı falanca olsa da, ne olursa olsun, isterse Diyanet Teşkilatı'nın efendim fetva veren müftüsü olsun, eğer orada onların imkanlarına hizmet edecek, onların paralel yapılarına hizmet edecek, örgütlenebilecek kişiler olsaydı bu insanlarla hiç savaşılır mıydı? Asla savaşılmazdı. Yani şöyle bir hamakat içerisinde olmamak lazım. Hani biz bunun ya Şiilikle Sünniliği oturalım, tartışalım, konuşalım. Ya hay Allah, aslında siz bize ne kadar benziyormuşsunuz. Ah canım, böyle miydi mevzu? Tüh tüh. Ya biz sizi yanlış anlamışız. Niye kavga ettik ki? Hadi sarılalım. Denildikten sonra burada savaşın biteceğini düşünen bir insan varsa bu herhalde uzaydan falan gelmiş. Buradaki mevzuların hiçbirisine vakıf değildir. Bırakın dindar olmasını. Peki bunu yapan insanlar acaba farkında değiller mi? Yo, farkındalar. Ama o güzelim reyting var ya, o böyle laf olsun torba da olsun muhabbeti var ya, ondan oluyor bütün hadiseler. Yoksa bizim düşüncemizde karşı tarafın düşünceleri bellidir. Ama savaş bundan çıkmamıştır. Ama tarihte şöyle acayip bir hadise yok değil. Bunu da göz ardı edemeyiz. Yani İran Müslüman olduğundan bu yana Müslüman fetihlerin efendim sadmeleri ve neticede o nefes aldırmaları sayesinde şirkten küfürden temizlendiği düşünüldüğü zamandan bu yana hemen hemen hiçbir kafir devletle ve toplumla savaşmamıştır. Bu enteresan bir vakadır. Tarihi olarak böyle bir durum var. Yani Osmanlı'nın Ruslardan sonra en çok savaştığı kesim İran topraklarındaki o coğrafyadan olmuştur. Ama sadece bu tarafla alakalı değil. Her daim yani küfürle vesaireyle şöhret bulmuş bir toplumla bu toplum ne hikmetse bir türlü böyle bir alenen resmi savaş içine girmemiştir. Son yüzyıla baktığınızda da bunu böyle görürsünüz. Irak'la savaşılmış, şunla savaşılmış, bunla savaşılmış. Fakat hiçbir zaman o böyle ağızlar köpürerek bağırdıkları, çağırdıkları, baş düşman ilan ettikleri düşmanların hiçbir kalesine, hiçbir ne bileyim köşesine, damarına dokunulmadan bu propagandalar yapılmış, bu şekilde devam etmiştir. Yani bir one minute hiç görünmemiştir. Bu konuşmayı dinleyenler siyasi bir konuşma yapıyorum zannetmesinler. Gayet insani, bu topraklarda yaşayan bir Müslüman olarak konuşuyorum. Maruz kaldığımız bir durum çünkü. Tarihen bu tespit edilmiş. Yani ne hikmetse elleri gitmemiş, denk düşmemiş. Osmanlı 7 cephede savaşmış, kaç cephede fetihler yapmış, 600 sene 700 sene şu Diyar-ı Rum'da Anadolu topraklarındaki bin senelik Müslüman hakimiyetinin ve ondan evvelki de Müslüman damarlarının hareketinde ne hikmetse kafirlerden sonra en büyük belayı ve musibeti biz bu havzadan, bu coğrafyadan görmüşüz. İhaneti, binlenmesi falan da cabası. Ha şundan mıdır, mezhepten midir, mizaçlarından mıdır onu bilemem. Tarihi bir tespit bu. Yani tarihi bir vaka tespiti. Analizine girmiyorum. Böyle bir durum var. Şimdiki savaşlar da kalkıp uzlaşmayla, halkların birleşmesiyle, bütünleşmesiyle olacak bir şey değil. İşte bakın, Türk Kürt bizim bütünleşmiştir halkımız. Peki doğuda ne oluyor şu anda? Kimler çıngar çıkartıyor? Kucaklayamadığımız insanlar mı? Alakası bile yok. Koyunlarında bomba taşıyan, kemerlerinde silah bulunan insanlar yüzünden oluyor. Peki bunlar niye bu kadar acaba ayyuka vardırıyor bu zulmü? Çünkü mesele para meselesi. Mesele madde meselesi. Hangi efendim kuvvetin, gücün güdümündeyse bu insanlar savaşıyor. Alıp da orada sen Johnny'yi bilmem neyi falan görecek halin yok. Gelip de oraya Putin falan savaşmayacak. Senden gibi olan adamı tabii yapacak. Yani bu artık senelerdir, yüzyıllardır böyle. Bu yeni bir şey değil. Şimdi kalkıp şu efendim Suriye'deki, Irak'taki birbirini patlatan, yok etmeye çalışan gruplar arasında sanki bir mezhep anlayışsızlığı, sanki bir bilgi eksikliği var da dini açıdan kardeş olursak, toplumlar birleşirse, yek vücut olarak biz bunun üstesinden geliriz gibi bir havaya giriliyorsa bu çok büyük saflıktır. Bunu yapmayanlar, bunu böyle olmadığını bildiği halde televizyonlarda vesairede, işte geçen gün mesela diyor ki efendim Mehdi anlayışıyla biz çok benzerlik taşıyoruz. Hocam Mehdi var mıdır yok mudur? Hoca da hemen oradan yapıştırıyor. Yoktur diyor Mehdi'lik. Benim inancıma göre böyle diyor. Ötekisi diyor ki ta Sümerler'de bile Deccal ve Mehdi anlatıyordu be kardeşim diyor. Yani bu Mehdi falan da diyor şey. Ötekisi diyor ki zaten Mehdi inancı İran'dan gelmiştir. Ne kadar Mehdi hakkında hadis varsa hepsi Şia kaynaklıdır gibi bir söz söylüyor. Allah'ını severseniz ya, siz bu milleti, bu alimleri bu kadar aptal mı zannediyorsunuz? Siz hangi kitabı karıştırdığınızda kime kafa tutuyorsunuz? 500 bin, 600 bin hadis uydurmuşlardır. Evet, Şia yapmıştır bunu. Fakat temizlenmiştir. Mehdi meselesine gelince, kardeşim, Sahih-i Buhari'yi, Müslim'i kaynak olarak kabul ediyorsan, hepsinde Mehdi hakkında da Deccal hakkında da teferruatlı bilgi verilmektedir. İnanmıyorum. Neden? Eski kaynaklarda da var, Yahudilerde de var, İsrailoğullarında da geçiyor, Sümerlerin çivi yazısında da geçiyor, Mısır'da bilinen de piramitte de yazıyor. Ne demeye getiriyorsun yani? Yani İslam'a bunlar sonradan girmiştir. Sen bunu mu anladın bu yorumdan? Eski kaynaklarda geçmesi sana bunu mu hatırlatıyor? Bak ben sana şöyle söyleyeyim o zaman. Hazreti Adem'den bu yana Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bütün peygamberler Mehdi için dua etmiş, Deccal'in şerrinden Allah'a sığınmışlardır. Yani putperestlik vesaire dediğin diğer toplumlar peygamberleri taklit ettiği için onların örflerine, kültürlerine bozuk ya da bozulmadan ondan dolayı yansımıştır. Tabii ki Tevrat da olacak, tabii ki İncil'i takip eden de olacak. Bilmem nerede balta girmemiş bir ormana Allah bir peygamber gönderdiyse, o peygamber de Mehdi'yi talep ettiğinden, Deccal'in şerrinden sığınmakla aynı virt, aynı esma, aynı dua talimi gördüğünden, onun da yazıtlarına, onun da ağacının kavuğuna, kabuğuna bu işlenecektir kardeşim. Sen niye bunu bilmeden konuşuyorsun? İslam tarihi, medeniyeti bilmem ne, dinler tarihi okumuşsun ama analiz yapma kabiliyetin sıfırsa, sen bunu bu şekilde anlamışsan, sen nasıl oluyor da kaynakları hepsini bertaraf edecek şekilde konuşuyorsun? Mehdilik anlayışı da insanları tembelliğe sevk ediyormuş. Bak sen, öyle mi? O zaman gel de bakalım beraber. Şu İslam toplumuna hala şu anda en çok hizmet eden insanların ana özelliğine bakın. Hepsinde Mehdi inancı sağlamdır. Bizler İmam Mehdi'nin Şia inancı gibi masum, şöyle olacak, böyle olacak gibi itikadına sahip değiliz. Onlarda Mehdi farklı bir siyasi görüştür. Fakat Sahih-i Buhari'de, Müslim'de Mehdilik yoktur, İslam'da bunlar yoktur diyen bir adam, hele bir gelsin bakayım o. Kimmiş o? O ilahiyatçı bir hele bir beri gelsin bakayım. Hangi usule göre, hangi din usulüne göre konuştuğunu bize bir anlatsın. Bir konuşalım bakalım. Öyle televizyonda 2-3 tane atıp tutmakla olmaz. Getirsin kaynaklarını konuşalım. Ama oryantalistlerin değil. Bernard Lewis'lerin, bilinen beri şunların bunların kaynaklarını değil. Alsın getirsin. Zayıfını da getirsin, şişmanı da getirsin hadis-i şerifin. Kıymetli dostlar, tartışılmaması gereken mevzular tartışılır hale getiriliyor. Mesele Sünni-Şii beraberlik meselesi değil. Meselenin boyutu çok farklı. Şimdi bir araya gidelim de sonra devam edelim.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, ikinci bölümde beraberiz. İlk bölümde biraz güncel olan meselelerle alakalı, belki biraz tadını, tozunu veya işte dozunu, neyse artık tuzunu pek ayarlayamamış olabiliriz ama yani İslam'ın tartışılacak mevzuları zaten ortada, gündemdedir. Yani burada kalkıp yine neredeyse çıkartılacak fatura dinini doğru dürüst yaşayan birkaç tane adama. İlk bölümü dinlemeyenler dinlesinler de ikinci bölümü o şekilde başlasınlar. Öteki türlü anlam veremezler. Niye böyle başlıyor hoca falan diye. Mehdilik var mıdır yok mudur? Hazreti İsa dönecek midir dönmeyecek midir? Ta bilmem ne yazıtlarında birebir aynı Deccal'i anlatıyormuş. Falanca bilinmenin gömülerinde, efendim höyüklerinde Mesih'le alakalı birebir aynı benzerlik varmış. Bakın söylüyorum, olacak tabi. Bundan daha normali yok ki. Adem'den Efendimiz'e gelinceye kadar, aleyhisselam, aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e gelinceye kadar, bütün peygamberler cehennem azabından, kabir azabından, Deccal'den, hepsinden Allah'a sığınmışlardır. Allah onlara virt ve tesbihat gibi okutmuştur. Kıyamet gününün şiddetinden, ahir zaman fitnelerinden Hazreti Adem bile sığınmıştır. Bak, ahir zamanda yaşıyoruz hala kıyamet kopmadı diyene. Hazreti Adem'de de aynı dua vardır. Sebep? Çünkü Allah'ın peygamberleri hep aynı duayı ve virdi yapmışlardır. Efendimiz de bu makes bulmuştur. En büyük kıyamet alameti de Resulü Ekrem Efendimiz'in dünyayı şereflendirmesidir. İşte mealen anlatıyorum size. Sahih-i Buhari'yi açın bakın. Kaynak isteyenler gözlerini kulaklarını açsınlar. El-lu'lu vel-mercan fîmettefek aleyhi şeyhan. Buhari ve Müslim'de ortak hadis-i şerif olarak geçer. Mealen aktarıyorum size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda gidiyordu. Çocuklar yoldan kenara çekildiler. Hürmetle saygı gösterdiler. Fakat yolun ortasında bir çocuk, büyüğe yakın yani biraz böyle, hani delikanlı demeyelim de iri yarı bir çocuk, Efendimiz'e istihza eder gibi alaycı ve terbiyesizce bir harekette bulundu. Ben yanındaydım diyor Hazreti Ömer. Belki hafıza eksikliği olabilir. Abdullah İbni Ömer'den nakil, Hazreti Ömer veya Abdullah İbni Ömer. Çünkü bu konuşmayı yapacağıma hazır değildim. Hemen kılıcına davranıyor veya işte katletmek için belinde neyse. Çünkü daha evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasfettiği Deccal'in birebir vasıfları var. Kıpkıvırcık saçlı, bir gözü düşük vaziyette. Yüz sima özellikleri tavsif edilen, vasıflandırılan, özellikleri bildirilen Deccal'e çok benziyor. Efendimiz mani oluyor. Ne yapıyorsun sen? Hani yeltendi, hareketi biliyor. Efendimiz buyuruyor ki eğer o Deccal'se onu ancak Mesih öldürecektir. Mehdi öldürecektir yani. Mehdi olarak geçmiyor. Mesih öldürecektir. O onun, yani onu katletmek ona verilmiş bir şeydir. Sen bunu öldüremezsin. Muvaffak olamayacaksın. İstediğin kadar hamle yap. Yani demeye getiriyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bana da onu öldürmek verilmedi. Onu öldürecek kişi ayrı. Öldüremeyeceksin madem. Peki öldürdüğünü düşün. Sen öldürdün. Sen Deccal'i öldüremeyeceğine göre başka birisini öldürdün. Masum bir yavruyu katletmiş olacaksın mealindeki hadis-i şerife baksınlar. Canım işte İslam'ı bir şeye göre uydurmaya çalışıyorsun sen ya. Sen bir şey uydurmanın lüzum yok ki. Ben Deniz burada hocalara, Diyanet görevlilerine vesairesine falan çıkıp da siz Mesih hakkında, İsa aleyhisselam hakkında, kıyamet günü hakkındaki, Mehdi hakkındaki hadisleri inkara yelteneceğinize en önce bu millete bir abdest tahareti anlatın ya. Hakikaten çok büyük sevap işlersiniz. Şu abdest ve taharet mevzunu bir anlatın. Şu namazdaki rükû ve secdeleri bir anlatın. Hala insanlar yanlış secde ediyorlar. Rükûlarını doğru dürüst yapamıyorlar. Vallahi daha çok sevaba girersiniz. Milletin aklını karıştırmaya gerek yok ki. Bir de batıl inanç meselesi. Bu yılbaşına da çıktı. Batıl inanç, batıl inanç. Bunu gazetede de yazdım. Şimdi batıl inanç deyince ne hatırlıyorsunuz siz kıymetli dinleyenler? Bakın şimdi, batıl inancınız var mı diye size sorsam, siz ne aklınıza geliyor sizin? İşte bir uğursuzluk, baykuş sesini uğursuz saymak, filanca bilmem neyi yememek, merdivenin altından geçmemek, işte şöyle bilmem ne konuşunca tahtaya vurmak, ay bunlar batıl inançmış. Nereden biliyorsun? Hocalar söyledi. Peki tamam, bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Batıl inanç denilince hakkın karşısında yer tutan, hakla ilişkisi olmayan inançların hepsi akla gelmesi lazım. Soruyorum size, bunu gazete köşemde de yazdım. Allah rızası için bana bir cevap verir misiniz? Batıl inanç denildiğinde kaçınızın aklına bugün faiz yenilir sözü geliyor? Bakın bu batıl bir inançtır mesela. Milli piyango oynamak helaldir sözü. İşte bu batıl bir inançtır mesela. Bugün namaz 3 vakittir. İşte batıl inanç. Bugün İslam yaşanamaz. Batıl inanç. Kumar oynanır. Faizsiz hiçbir şey yapılamaz. Batıl inanç bunlar. İçki içmeden de olmaz ki canım. Bazen bir kokteyle gidiyoruz. İşte batıl inanç. Hak'tan uzaklaşmanın adı bunlar. Peki kaçınızın hakkına geliyor bu? Ya Allah rızası için eğer dini anlatmak istiyorlarsa en önce bir dini anlatsın insanlar. Batıl inanç. Şey, geçen bir televizyona bir hocamız çıkmış. Şey, fikir serde diyor. Mevlid okumak var mı dinimizde? Dinimizde mevlid okumak var mı? Vallahi ben diyor bayağı bir hadis kitabı karıştırdım. Bir tanesinde bile bulamazsınız diyor. Mevlid okumak dinde var mı? Ama diyor tabii okunsun edilsin, yani dinde yok. Şimdi bu televizyon seyircisi şöyle mi algılayacak bunu? Aa, bak biz bunu dinin bir farzı olarak zannediyormuşuz. Meğer farz değilmiş canım. Allah Allah. Bak ben de okutmadım diye günaha girmek istiyorum mu dedi acaba şu anda halk? Yoksa şunu mu yaptı? Zaten sen o halktan adamı mevlide falan çağırıp da bir irşad edecek zemini zor yakalamış bir adamdın. Dinde yok denilince bu adam anasının babasının danasının çağırdığı bir meclise iyi kötü giderek İslam'ı öğrenip biraz böyle havası değişecekken, ya ben geçen okudum, benim annemin babamın yaptığı şey de sapıklıkmış, dinde mevlitte yokmuş mu anladı acaba? Tabii ki ikinci dediğimi anladı. Çünkü zaten o kadar anlayışlı bir adam olsa bu adamın ağzından televizyonda din dinlemezdi. Sen bunu söyleyeceğine kardeşim, bendeniz basit bir sual sorarım mesela ekran karşısında olan bir adam olarak. Peki hoca efendi, mevlid okumak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek doğduğu günde mevlid okumak sen dinde yoktur diye bir ifade kullan. Tamam. Senin televizyona çıkıp konuşman dinde var mı? Efendim? Var mı böyle bir şey dinde? Yok. Şimdi sana birisi kalksa dese ki televizyona bir program yapıp, ben bütün hadis kitaplarını ve ondan sonra yazılmış 1500 senelik kitaplara baktım, televizyonda din anlatmak diye bir şey dinimizde yoktur dese, sen oradan ciyak ciyak bağırırsın. Ya bu iş böyle mi söylenir diye. Peki işin ucu sana dokunduğunda böyle konuşuyorsun da niye bu halka doğru laf etmiyorsun? Mesele dinde olup olmaması değildir ki. Halk bunu zaten merak etmiyor ki. Mevlid okutmadığınızda günaha girmezsiniz ama mevlid ne kadar güzel bir cemiyettir. Ama anlamak lazım. Mevlid okumakla sağlanan o manevi havayı namazla, ibadetle süslemek lazım. Bunların içerisinde o bir kıymet ifade eder. Bomboş bir eve atlas bir halıyı serdiğinizde daha sıvası bile yapılmamış, ne kadar acayip duruyor değil mi? O güzelim canım mevlüt nakışlarla ortaya konulmuş ama evinizin de ona göre olması lazım. Aynı onu serdiğiniz bir halı gibi düşünün dediğinde sen aynı şeyi demiş olmuyor musun be hoca efendi? oluyorsun. Ne demeye sen en önce dini değil, en önce Türkçeyi öğreneceksin. Türkçe öğreneceksin. Bazıları diyor ki bu dinde var mı? Senin soru sorman var mı? Anlamadığınız mevzu şöyle sorun diye var mı? Gibi abuk sabuk mevzular çıkıyor ortaya. Televizyon programı yapmak var mı? Dini anlatmak için televizyon programı yapılır. Ey insanlar, dini anlatmak için çıkın yüksekçe yerlere konuşunuz diye var mı? Hangi saha, hangi şey? Üstelik adam seni ayakları uzata senden dini bir mevzuyu dinliyor olabilir. Şu anda beni dinleyen kişinin ne yaptığını ben bilmiyorum mesela. Ama mevide giden bir adam en azından camide nasıl oturulur, nasıl el açılır, nasıl Allah denir, onu öğrenir. Sen buraya kadar gelmiş adamı kullanamıyorsan, ona aktaramıyorsan, anlatamıyorsan bu senin yani kabiliyetsizliğindir. Söz böyle mi söylenir? Dinde yoktur mu denir? O zaman hangi şey dinde var? Sallallahu aleyhi ve sellemin giyinmesinden tut sünnet-i seniyesine kadar. Dinde var mıdır yok mudur diye tartışalım. Doktora gitmek var mı dinde? Sigorta yatırmak var mı dinde? Kırmızı ışıkta durmak var mı dinde? Diye sorarım ben akıllı olsam. Milletin hazır böyle bir şeyi varken eskilere, adetlere, kendi örf kaynaklarımıza vurmayı ilerlemek ve akademik olmak zannediyor bazı insanlar. İşte koskoca adamlar çıkıyor, tasavvuf bir kültürdür diyor ya. Fetva verecek. Sen fetvanı versene. Sen ne anlarsın kültürden, sen ne anlarsın medeniyetten? Ne demekmiş tasavvuf kültürdür? Hangi sahada ne kadar biliyorsun da konuşuyorsun? Yani ilim, İslami ilimler, Kur'an'dan hüküm çıkartmak nahivcilere ve gramercilere mi kaldı? Bu mudur yani? Hiçbir dilde böyle bir hüküm olamaz. Hiçbir dinde kimseye böyle din emanet edilemez. Ruhbanlık dahil. İnsanlar konuşurken edepli ve insaflı konuşmalı. Ben Deniz niye böyle konuşuyorum? Çünkü artık tahammül sınırını fazla aşmaya başladı bunlar. Getiriyorlar Şia ile Sünni'yi birleştirecekmiş. Kardeş olunca da Suriye'de savaş bitecekmiş. Buna inanan bir insan olabilir mi ya? Tamamen dış güçlerin, mihrakların kardeşi kardeşe 80 öncesi düşürdükleri gibi. Ülkücüsü akıncısına vururdu, akıncısı komünistine vururdu, o bilmem neyi öldürürdü. Kim giderdi neticede? Yani bunlar doğruyu anlasalar sanki düzelecekler miydi? Hayır. O zaman da dış parmaklar, mihraklar vardı. Bu zamanda var. 20 sene sonra olacak mı? Olacak. Adı ne olacak bilmiyorum. Belki bilgisayar kullananlarla kalem işi yapanlar çatışacaklar belki. Adı bu olacak. Ama hiçbir zaman onlar savaşmayacak. Hep başka mihraklar bunu götürecek. Müslüman firasetli olmalı. Efendimizin doğumundan, veladetinden, muhabbetinden kam almak yerine şu günleri bu kaosla geçirmemizin hakikaten temelinde yatan sebep aslında büyük bir cehalet ve reyting uğruna yapılan gerek maddi gerek medyadaki safhayı söylüyorum, ayağını söylüyorum. Bu keşmekeşliktir esas sebep. Doğruyu konuşmak lazım. Özetlersek şu. Bizdeki bazı inançların, hadis-i şeriflerdeki izah edilen meselelerin eski kitaplarda ve kaynaklarda olması yüzünden biz davamızdan dönecek değiliz. Bilmeyenlere tekrar söylüyorum efendim. Bu bir anahtar meseledir. Çok da müşkülü çözer, çok da kilit açar. En önce din vardı. Putperestlik sonra çıktı. İnsanlar putperestliği kendi inançlarını dine kattıkları için çıkarttılar. Dolayısıyla şimdi Hazreti Adem zamanında şey var. Yahudiler de namaz kılıyor. Şimdi Yahudiler sallanıyor, sallanarak namaz kılıyorlar. Manastırlarda Hristiyanlar namaz kılıyor diye. Aa, meğer bu eskiden de varmış. İslam'a neler sokmuşlar ya deyip namazı bırakacak adam varsa Mehdi hakkındaki, İsa Aleyhisselam hakkındaki, ahir zaman hakkındaki hadiseleri de inkar etsin. Ama tekrar söylüyorum, biz batıl inanç derken bile kendimizle alay eder hale geldik. Böyle kılatüye gelmeyen işleri batıl inanç olarak kabul ediyoruz. Yeni açanlar için söylüyorum, al sana baba bir batıl inanç. Bugün faiz yenir demek. Bugün İslam yaşanmaz demek. İçki içilse de bir şey olmaz demek. Namaz bir vakittir demek. Hac her mevsimde yapılır demek. Hayızlı kadınlar istedikleri gibi istediğin şekilde namaz kılar demek. İşte batıl inancı babası bunlardır. Hiç kimse kalkıp da baykuş etmesini falan hutbelerde anlatmasın. Bu milleti uyutmasın. Buna inanan adam yaşıyor mu şehirde ya? Bu sapıklıklar batıldır. Batıl, batıl. Hakla alakası olmayan düşüncelerdir. Biz iyice artık yozlaştık. Yani bir batıl denildiğinde adamın titremesi gerekirken, adamın titremediği mevzularda veya yanlış anladığı mevzuları batıl gibi kakalamaya çalıştık. Al işte bir milli piyango. Al sana kocaman bir batıl. Seyret. Televizyonda kadınların farklı farklı şekilde pazarlandığı programlar. Al sana batıl inanç. Bunu konuşsana bakayım sen. Gidiyorsun iki tane dervişe, üç tane mevlüt okuyan koca karıya çatmayı alimlik zannediyorsun. Konuşsana bakayım erkek gibi. Sen Eyüp Sultan'a giden adama değil, falanca yerde saygı duruşunda bulunan adamları konuş bakayım de. Ben senin mücahitliğini, hocalığını konuşayım. Artık bunları geride bırakmak lazım. Bunları çok iyi fark etmek lazım. Ve biraz da insaf etmek lazım. Ve son cümleyi söylüyorum birinci bölümdeki. Mehdi inancı ve şefaat inancı Müslümanları tembelliğe sevk ediyormuş. Bak sen, öyle mi? Bir kere bu sözü ispat için en azından bir değerlendirme yapman lazım. Çık bakalım şöyle bir sahaya. İstanbul'dan bütün Türkiye geneline bak. Bütün Bilad-ı İslamiye'ye bak. Şu anda hala hazırda İslam'a en çok hizmet eden insanlar bu ehli sünnet akaidine mensup insanlardır. Başkalarını kafir görmeyerek, herkese hizmet etmeyi şiar edinen, sevmek için, birleştirmek için gayret eden insanların özüne bak, hepsinde aynı itikadı bulursun. Ama sen, onu bunu inkar eden adam, sen, senden daha başka bir Müslüman tanımazsın. İşte, hiç uzağa gitmeye gerek yok. Sahada yapılan tahlil, tecrübeyle ortaya çıkan şey, hangi inancın sakat, hangi inancın doğru olduğunu ahirete gitmeden bile burada göstermekte. Elinden dilinden emin olunan insanlar. Ha diyeceksin ki falancaların Mehdi inancı yüzünden bu kadar kan dökülüyor. O zaman diyeceksin ki bu İslam'da yoktur demeyeceksin. İslam'ın dışındaki bir anlayışa doğru gidenleri ikaz edeceksin. Hep söylediğimiz şey. Bir yolda kaza oluyor diye tamamen o yolu kapatamazsın. Kazaya mani olacak tedbirleri almak sana yakışır. Olması gereken de budur. Bir adamın damarı tıkandı diye adamı öldürüp çukura koymuyorlar. Bak 20 tane damarını değiştiriyorlar. Yine adamı bitkisel mitkisel yaşatmaya kalkıyorlar. İnsanın maddedeki, maddi bünyeyi yaşatmaktaki bu kadar gayreti en azından manevi bünyede de tezahür etmeli. Ve İslam bunu yapmalı. İslam budur zaten. Kardeşlik budur. Bunu icap ettirir. Ama arkadaşlar doğru konuşulmalı. Tribünlere oynamak değil. Gerçekten hak sahasında hakkın bizi oynadığımız role uygun şekilde hareket yapılmalı. İşte o zaman zaten kardeşlik nedir? İslam akidesi nedir? Ehli sünnet nedir? Hepsi kendisini gösterecektir. Lüzumsuz, farklı makyajlara, triplere girmenin de hiçbir manası olmadığı o zaman anlaşılacaktır diyoruz ve hemen söze şöyle başlıyoruz 3. bölümde devam etmek için. El acabu küllel acab mimmen yuhrubu mimmen len fikake lehu anhu ve yatlubu ma la bakae lehu ma'a fe inneha la ta'mal absaru velakin ta'mal kulubu leti fissudur. Hikem-i Atayye'de 41. söz böyle başlıyor. Acaba burada ne diyor? Ne anlatılıyor? Bunu anlayalım. Fakat bir dakikamız var galiba. Hadi onu da yine şey kullanalım, tasarruflu kullanalım. El acabu küllel acab. Yani hakikaten en hayret verici şeylerden biridir. Hayret verici şeydir. Nedir o? Mimmen yahrubu mimmen lem fikake lehu anhu ve yatlubu ma la bakae lehu ma'ahu. Daima kendisinden kaçan şeyi talep ederek bir insanın onun peşinden koşması ve kendisinden hiç ayrılmayacak, hiçbir zaman onu bırakmayacak bir şeyden de kaçmaya çalışması. İşte bu acayipliklerinin acayibidir. Peki neden olur bu? Üçüncü bölümde devam edelim. Kıymetli kardeşlerimiz, üçüncü bölümde sizlerle beraberiz. Hikem-i Atayiye'den cümlemizi okumuştuk. El-acebu kullu'l-aceb mimmen yehrubu mimmen lenfikâke lehu anhu ve yatlubu mâ la bekâe lehu ma'hu. Evet. Hakikaten acep, hakikaten hayret vericidir, acayiptir. Nedir o? Mimmen yehrubu mimmen lenfikâke lehu anhu. Hiç ondan ayrılmayacak, ondan çözülme, kopma gibi bir ihtimal olmayan şeyden kaçmaya çalışmak. Bir insan nasıl kaçabilir bundan? Burada çok güzel bir satır arası var. Onu zikredeceğiz inşallah. Bir de seninle hiç bakaya ermeyecek. Yani وَيَطْلُبُ مَا لَا بَقَاءَ لَهُ مَعَ seninle baki olmayacak, hiçbir zaman daim olmayacak bir şeyi de doğru yakalamaya çalışmak. Yani tutsan ne olur ki? Bekası yok. Baki değil. Geçici. Yani kendisi gelip geçici, bir buradan yakalamak imkansız, peşinden koşuyorsun. Bir de yakaladığında da kalıcı olmadığından yine yakalama imkanı yok. Hani şey vardır ya, böyle küçükken falan oynardık. Hala bile şey yaparız yani, böyle büyük insanlar bile olsak hoşumuza gider bazı şeyleri yapmak. Mesela işte baloncuklar falan çıkartırlardı, işte deterjanlı suyla havaya atarsın, işte onu koşarsın, yakalamaya çalışırsın. Halbuki yakalasan da neticede elin biraz ıslak olsa belki avucunda birkaç saniye daha durabilir ama patlayacak zaten. Hani havayı yakalamaya çalışıyorsun, işte hava baloncuğunu yakalamaya çalışıyorsun. Zaten o çocukluktur değil mi? Efendim, hani havanda su dövüyor derler. Suyun neresini döveceksin? Zaten incelmiş incelmiş su olmuş. İşte ama baloncuk kovalıyorsun. Koşuyorsun koşuyorsun. Niçin kovalarsın? Hani bilirsin de yaptığında, veya çocuk onu çok bir alem bir şey zanneder. O çocuk koşabilir. Şimdi onu yakalamak zaten sen gidene kadar sönecek bir şey. Zaten yakalamak imkansız. Hani yakaladığını düşün. Yakaladığın şey de baki değil ki. Tutmak, elinde olması, sana kalması ihtimali yok. Bu ne acayiptir diyor. İnsan kendisinden hiç ayrılmayan şeyden kaçmaya çalışır. Nedir o acaba hiç ayrılmayan şey? Onu hiç bırakmayan şey nedir? Acayip bir şey değil mi? Hiç bırakmayan şey. Neler var burada, neler? Bir düşünsek. Neyse, devam edelim biz. Onu bırakır, hiçbir zaman kendisiyle devamlı böyle kalınabilecek, bulunabilecek, devamlı ele geçebilecek durumu olmayan bir şeyin de peşinde koşar. Ona doğru gider. Evet, gerçekten de acayip bir şeydir. Zaten bundan sonra Hac suresindeki ayeti kerimeyi de getiriyor metinde. Estağfirullah. Fe innehâ lâ ta'mel absâru. Onların gözleri kör değildir tabii ki. Velâkin ta'mel kulûbul letîfus sudûr. Fakat sadırlarında olması gereken, açık bulunması gereken kalp gözleri kördür. Âmâdır. Yoksa onların baş gözleri âmâ değildir. Nasıl yapıyor bu işi diye taaccüp etme. Bu göz görse böyle yapar mı? Ama hangi göz? Demek ki imanın mazharı ve muhatabı kalptir. Bu çok net bir şekilde ortaya konulmakta. Bu ayeti kerimeyi delil getiriyor. Şimdi biz burada acep şaşırılacak şeye bakalım. Bizi hiç terk etmeyecek olan şey. Nedir bu? Bunun 2-3 yorumu var kitaplarda. Birisi, hani biraz taaccüp edeceksiniz, nefistir. Hayda, nefis bizi bırakacak? Hayır, nefis bizi bırakmayacak. Biz cennete girdiğimizde de cehenneme, Allah muhafaza, girmeyiz inşallah. Cehenneme de düşse bir insan, efendim, nefis onu bırakmayacak. Nefis ondan hiç ayrılmayacak. Şimdi burada halbuki şey yapılıyor. İlk duyan böyle bazı, hani biraz kitap karıştıranlar, ilk şunu anlıyor. Hani bak, ruh var. Ruh senden hiç ayrılmıyor ama nefis senden ayrılacak. İşte biz nefis peşinde koşuyoruz ama ruhu bırakıyoruz gibi algılanıyor. Evet, buna uygun bir ifade var avam için. Fakat burada biraz daha derinlemesine bir şeyler var. Veya Allah Teala hiçbir zaman kulunu bırakmıyor. Allah'ı bırakıp başka şeylerle uğraşmak insanı ayrı bir tarafa sürükler. Bu da doğru. Bu ikincisi de doğru. Fakat birazcık şöyle tersten, muhakemeye, tefekküre vesile olsun diye biraz farklı bir veçeden bakalım. Mesela nefis. Nefis insanı terk etmeyecek. Öldün, kabir suali var. Kabirde, berzahta bekletildin, yine nefisle berabersin. Kıyamet sahasına çıktın, derlenecek, toparlanacak bedende, cesette. Nefis yine var. Hesap verecek. Her nefis hesaba çekilecek. Ayetle sabit. Sonra nefis sahipleri olarak gerek cennete, bazı güruhta cehenneme girecek. Allah muhafaza eylesin. Cennete girerken, cehenneme sürüklenirken, cemalullahı seyrederken bile senin kendine ait, muvakkat bile olsa, geçici de olsa bir varlığın var. Bu senden hiç ayrılmayacak. Bunun için söylüyorum. Ters gibi gelebilir size bu yorum ama şunun için söylüyorum. Daima hesap vermek zorunda olduğun nefsin senden hiç ayrılmadı. Sen bu nefsinin muhasebesini hiç yapmaz ve kendinden ayrı gibi düşünürsün. Sanki bununla hiç yüzleşmeyecekmişsin gibi. Nefsini tanımazsın. De bu terbiyeyi vermezsin. Sonra bu nefsin terbiyesine yaramayan veya sadece heva hevesiyle meşgul olabilecek sahada hayal peşinde koşarsın. Halbuki bu nefsin hesabını verecek. Bu nefisten sigaya çekileceksin. Senden hiç ayrılmayacak bir şey bu. İşi, bu metni bu noktadan da bakmak lazım. Niçin? Çünkü burada kalp gözünün kör olması insanın sadece Allah'ı bilmemesi değildir. Kalp gözünün körlüğü insanın kendi nefsinden haberdar olmamasına da işarettir ki nitekim ayeti kerimede Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Allah'ın zikrinden yüz çevirenlere biz nefislerini unuttururuz mealindeki ayeti hatırlarsak delil olarak burada zikretmeye değer mahiyettedir. Bir başka mesele, Hazreti Yusuf-u Sümbül Sina'nın çok güzel anlattığı, beyan ettiği Fatih Camii kürsüsünden veyahut minberinden vaaz olarak, nasihat olarak efendim halka duyurduğu müthiş bir meseledir ki bu tarihi hitapta çok kısa olsa da, belki 10-15 dakika olduğunu düşünelim, çok kısa olsa da ölenler bayılanlar olmuş vaazında. Çıkmış Yusuf-u Sümbül Sinan, etrafın efendim zamanın ulemasının vesairesinin teşvikiyle illa efendim konuşun, bir sohbet edin diye Hazret çıkmış şunu söylemiş: ey cemaat, Allah Teala size yevmi kıyamette öyle uzun uzun sual soracak zannetmeyin. Allah Teala bir sual edecek, o sualin cevabını verecekler, ebedi saadete, cennet ve cemale vasıl olacaklar. Diğerler ise cehennem güruhu olarak ateşe sürüklenecekler, haset ateşine yanacaklar. O sual nedir biliyor musunuz demiş ve şöyle söylemiş: Cenab-ı Zülcelal vel Kemal ve Tekaddes Hazretleri buyuracak: ey kullarım, bütün dünya hayatı boyunca, ruhlar aleminde de, berzahta da, şu ana kadar ben sizden hiç ayrılmadım ve hep sizinleydim. Peki siz kiminleydiniz? Bu suali ben sorduğumda tabii ki sana tesir etmez. Ben Yusuf-u Sümbülsinen değilim çünkü. Ama o nasıl Allah Teala'nın o ilhamıyla, hangi boyada, hangi kıvamda, hangi ilhamatla, hangi manevi hatla, hangi o kalplere nüfuz eden füyuzatla bunu söylediyse, insanlar kendisinden geçmiş sarhoş vaziyette, adeta bir gurguledir Fatih Camii'nin kubbelerini çınlatmış. Evet, soru bu. Hiç sizden ayrılmadım. Bir an olsun Allah'lığımı terk etmedim. Siz kiminleydiniz? İşte buradaki soru, buradaki taaccüp edilecek şey bu. Senden hiç ayrılmayandan kaçarsın da hiçbir zaman seninle baki, orada seninle baki olmayacak derken müthiş bir sanat yapıyor tabii Hazreti Tacuddin Ataullah İskenderiye Hazretleri. Yani acayip bir şey yapıyor. Neden? Seninle baki olmayacak derken orada bak hemen ilk planda nefisten haberdar olmama gibi bir gaflet varsa onun da izahı var. Nefsin kendisi baki değil ki onun edindiği şey baki olsun. Yani orada acayip bir şey söylüyor aslında. Seninle baki olmayacak şeye doğru gidersin. Hiçbir zaman ulaşamayacaksın. Sen ulaştın, hadi bakalım. Bir şey, öyle bir şeye ulaştın ki baki olduğunu düşün. Hani Allah haricinde haşa yoktur da olduğunu düşün. Sen baki değilsin ki. Diyelim ki 200 sene çalışacak bir araba buldun. Sen zaten 50 sene yaşıyorsun ki o da garanti değil. Sabaha çıkamayacaksın. Burada acayip bir tezat var. İnsanı acı gülümseten bir tabir var. Yani şu وَيَطْلُبُ مَا لَا بَقَاءَ لَهُ مَعَهُ. Onunla bakaya eremeyeceksin. Demek ki şöyle bir şey var. Öyle bir şey edin ki bak. Şimdi satır arası işte Hikem-i Atayiye'nin dehşet oluşunun sebebi bu. Bu anlattıklarımızın haricinde bir de başka satır arası var. Nedir o? Yani demek istiyor ki öyle bir baki bul ki sen fani bile olsan, kıymetli kardeşler lütfen kulaklarınızı açın. Sen fani bile olsan öyle bir bakiye ulaş ki o baki sayesinde faniliğin de bakaya ersin. Seni baki kılsın o. Öyle bir nimete eriş ki sen fani olsan da baki olasın. Bu nasıl olur? Öyle bir baki olan Allah var ki, öyle bir baki ki biz ölümlü, fani, her şeyiyle zillet içerisinde olan bir insanda o baka zerresi tecelli etse cennetlerde ebedi olma, ebedi cennetlere erişebilmek gibi bir nimete erişiyor. Allah Teala onu kaybetmiyor. Onu fani eylemiyor. Sonra bir başka şey daha var. İnsanın 30-40 senelik ömrü var. 30-40 senelik ömre ebedi cennetler verilmesi biraz fazla bol keseden gibi gelebilir. Buna çok şikayet etmeyiz. Bundan tabii üzülen yoktur. Ama şurası dokunduğunda sıkıntı yapabilir. Konya tabiriyle sıkıntı derler onlar. Nedir o? Cehennem ebedi olduğunda sıkıntı. 30 sene günah işlemişsin, ebedi cehennemde yanıyorsun. Nasıl oluyor diyorlar? Diyorlar ki buradaki incelik şudur. O adama 30 sene değil 130 sene verirse yine bu küfürde ısrar edecek. Öteki adama 30 sene değil 230 sene verirse yine Allah'a secde edecek. Yine Allah'a kulluğa gayret edecek. Oradaki niyet önemlidir. Birisi küfrünü bakaya erdirmeye çalışıyor. Birisi imanını bekaya erdirmeye çalışıyor. Baki olan o küfürde zuhur etmiyor. Baki olanla ancak şöyle yüzleşebiliyor küfürde inat eden. O baki olanın ona sen buraya giremezsin muhatabı olarak yaklaşıyor. Birisi mahkemenin karşısına çıkan savcı gibi, bir diğeri kendi düğününde vuslata eren damat gibi. Ayrı şeyler onlar. Bu ayrı bir güzellik. Nitekim yanlış hatırlamıyorsam ya Tirmizi ya Buhari hadisi şerifi o şeyde ölümü anlatırken sanki düğün gecesindeki damadın uyuyuşu gibi onlar ölüme geçerler ve öylece uykuya dalarlar mealindeki eceli anlatan tabirden ilham alarak biliyorsunuz Şeb-i Arus denilmiştir. Düğün gecesidir. Yoksa bazı çayır ağalarının söylediği gibi haşa Allah ile beraber bu damat gelin ilişkisi değildir. Zaten o kafada olan bir adamın Efendimiz'i de anlamaması, Ebu Hanife'yi de anlamaması, İmam Şafii'yi de anlamaması gayet normaldir. Yani bu mizaca göre uygunluk arz eder yaptığı durum. Ondan o beklenir zaten. Ama bakın, hadis-i şeriflerden almıştır bunları. Bu hadis metnini bilemeyen insanlar öğrensinler diye bunu örf olarak onlara yansıtmıştır Evliyaullah Hazaratı. Neyse, nazarına muhabbetle gitmeyi ve hep onu aramayı nasip eylesin. İşte bu metinler o yüzden çok güzel. Kim ister ancak bunu? Kalp gözü açık olanlar. Demek ki kalp gözü açık olmak, falancanın filancanın ayıbını bulmak için lazım değilmiş. Baki olanı görebilmek içinmiş. Nasıl dostlar? Güzel değil mi? Allah bize kalp açıklığı verdiyse, kalp gözümüz açıksa, baki olan Allah'ı tercihimizden bu belli olmalı. Cenab-ı Hak bizi hakkı hak görüp tabi olmakla şereflendirsin ve rızıklandırsın. Batılı da batıl görerek, fark ederek kaçınmakla bizlere lütufta bulunsun, rızıklandırsın. Allah'a emanet olunuz ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.